Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetinizi daim eylesin.
Amin.
Hocam bugün Altınoluk dergisinin Temmuz sayısında çıkan sizin yazınız üzerine bir sohbet yapalım diye düşünüyorum. Bu yazınızın başlığı Kimse Küçük Değil. Evet, Kimse Küçük Değil başlıklı yazıda ümmet içerisinde her ferdin yani kendi çapında bir ağırlığı olduğunu, yani herhangi bir konumdan başlayarak bir anne, baba, evlat, oradan başlayarak diyelim ki siyasi önderliğe varıncaya kadar ümmetin içerisinde her birinin bir ağırlığı olduğunu ve bu ağırlığın hiçbir biçimde küçük görülemeyeceğini ifade ediyorsunuz. Özet olarak onu algılıyoruz. Ve sorumlulukların da işgal edilen yer ölçüsünde büyük veya daha sınırlı olabileceğini ifade ediyorsunuz. Bu önemli bir şey diye düşündüm hocam. Yani bunun idrakinde olmak, yani diyelim ki bir genç olarak ümmet içerisinde varlığımızın anlamını kavramak, orada o varlığın pozitif veya negatif taşıyacağı anlamın idrakinde olmak, yani bir anne olarak, bir baba olarak, bir iş adamı olarak, bir devlet
öğretmen
olarak, devlet ricali olarak, yani herhangi bir kademede devlet ricali olarak, yani onun İslam'ın dışında bir konum olmayacağını, İslam'ın tayin edeceği bir konum olacağını ifade ediyorsunuz. Bunun anlaşılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örnekler de veriyorsunuz. Ben böyle bir genel yazının çerçevesini verdikten sonra sözü size bırakayım. Yani neden bu böyledir ve hakikaten ümmet için bir anlam taşıyorsa yapıp ettiklerimiz, diyelim ümmetin 50 yıl sonraki hayatı için, varlığı için, dünyadaki ağırlığı için bir anlam taşıyorsa bugün nasıl hareket etmek lazım? Sanıyorum buna da bir ufuk açmış oluyoruz, değil mi? Buradan
evet.
Açmış oluyoruz. Evet, şöyle bir genel çerçeve sunmuş oldum. Buyurunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hep müsbet değerler üzerinden değerlendiriyoruz. Mesela işte filan sahabinin dine hizmeti, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın hizmeti filan diyoruz.
Evet.
Bunu bir miktar bir kenara koyalım da. Hocam, İslam'ın 1400 küsür senelik tarihinde Ebu Cehil'i en baştan çıkarsak bugünkü İslam böyle mi olurdu diye bir soru sorabiliriz. Ebu Cehil.
Yani en kötü örnek.
En kötü örnek. Ebu Leheb.
Evet.
Yani Ebu Leheb'i, Ebu Cehil'i bile çıkarsanız sarsılıyor her şey.
Neden sarsılıyor?
Neden sarsılıyor? Oraya geleceğiz. Yani değil Ömer'i, Ebu Bekir'i radıyallahu anhüma çıkarınca sarsılıyor her şey. Çünkü bu düzen, yaşadığımız bu düzen, Ebu Cehil'iyle, Ebu Leheb'iyle ve bütün güzel örnekleriyle bu yaşadığımız düzen ve bugüne kadar gelen, bundan sonraya da gidecek olan düzen %100 Allah tarafından planlanmıştır. Bir bebeğin doğumundan Selahaddin'in Kudüs'ü fethetmesine kadar, Mehdi Aleyhisselam'ın inşallah zuhuruna kadar, hangi çakıl taşı, hangi insanın tırnağı Allah-u Teala'nın planında değildi? Yani Allah-u Teala'nın ezeli planında yok da sonraki olaylar üzerine gelişmiş tek bir çakıl taşı olabilir mi bu dünyada? Onun için değil müspet, hoş, sempatik örneklerimiz. Ebu Leheb'i bile kaldıramazsınız. Ebu Leheb'in de doldurduğu büyük bir yer var. Karşı tezi doldurduğu için Ebu Bekir radıyallahu anh zaten değerli hale geldi.
Yani şey var hani Necip Fazıl'ın "Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın." Yani bu düşmanın müsbetin hızını değil mi, aşkını ortaya çıkarması açısından.
Bu yazıyı o mısradan etkilenerek yazdım.
Öyle
zaten
mi? Ha, bak.
Yani evet. Allah rahmet etsin, ben çok iyi Necip Fazılcı değilim. Yani
evet.
Edebiyat gücüm yok o kadar ama bütün şiirleri bende bir makale, bir konferans konusu olmuştur. Yani etkileniyorum.
Evet, güzel.
Sanki hususi yüreğime hitap ediyor. Yani benim için evet. Bunu bir yazdığı mesajla gönderdi gibi geliyor, Allah rahmet eylesin.
Kim öyle alırsa onun içindir.
Mesela Mehmet Akif'i okuyunca ona bütüncül şeyler çıkarıyorum.
Evet.
Yani böyle bir destan gibi oluyor bana ama Necip Fazıl'ın bir mısrası vuruyor beni. Yani
biraz daha bizim zamanımıza yakın.
Bir de Mehmet Akif Ersoy'da biraz daha böyle geçmişin muhasebesi, mevcudun acıları var. Ama mesela bu mısrada olduğu gibi geleceğe mesaj daha yüklü duruyor.
Evet.
Ya da ben öyle anlıyorum.
Evet,
yani bu neticede
evet.
Edebiyat ve şiir. Şimdi biz şuna iman ediyoruz. Bu kainatta her şey Allah-u Teala'nın planlamasıyladır, yaratmasıyladır. Onlar tecelli ediyor. Ebu Leheb bile Kur'an'da sure ismi olacak şekilde, hakkında ayet inecek şekilde kötülüğün örneği olmuş birisi bile bir yer dolduruyor. Onu kaldıramazsın.
Evet.
Kaldırdığın zaman nübüvvet hayatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir boşlukta kalır. Çark işlemez. Ebu Cehil de öyle. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesini kaldırdığın zaman nasıl Efendimiz dünyaya
yani
gelmiyor?
Yani bir şey de şöyle bir şey mi? Yani adeta iyilikle savaşa savaşa büyüyor değil mi? Yer ediniyor, zemin ediniyor, insana ulaşıyor. Yani o şiire yeniden yani düşman iyiliğin hızını besleyen bir
o
şey.
O bize göre düşman. Evet. Varlığın içinde bir parça o.
Evet.
Biz ona düşmanımız diyoruz. O da bize düşmanımız diyor zaten.
Evet.
Gündüz geceyi, gece gündüzü kovalıyor. Ama ikisinden hayat oluşuyor.
Evet.
Bu çok önemli.
Evet. Yani kader planını ifade etmiş oluyorsunuz.
Ya önce bir zemini hatırlayalım ki sonra niye kimse küçük değil? Herkes evet. Kendi çapında büyüktür diyelim. Bir otomobil
ya
hocam.
Ben de buradan ya Ebu Cehil büyüktür gibi bir şey çıkarma endişesiyle.
Çapında büyük hocam.
Evet.
Çapında büyük.
Düşman olarak evet.
Yer
İslam
dolduruyor.
Tarihinin değil mi? Ana zemininde önemli bir kesit.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adam keşke Müslüman olup benim adamım olsa diye düşünmüş.
Evet.
Ağırlığı var.
Evet.
Ama o ağırlık bize göre negatif bir
negatif,
ağırlık.
Evet.
Biz onun varlığından rahatsızız.
Evet.
Ama rahatsızlığımıza rağmen bizim iyilerimiz onun kötülüğü yüzünden iyi oldular.
Evet.
Yani o ortada gece karanlığından dolayı sabahın güneşi özlendi
evet.
Gibi oldu. Bir hocam evimizde elektrik süpürgesi bazen bozuluyor.
Evet.
Yani böyle artık çalışmıyor. Atalımdan önce bir servise gidiyorsun. Çok küçük bir vidacık içinde gevşemiş.
Evet.
Bir gram, iki gram gelmez bir vida.
Evet.
Teması engelliyor. Onu kapatıyor adam, alıyor 25-30 liranı servis paranı veriyor sana. Ya koca bu uçak motoru gibi gürültü yapan şey küçücük bir vidadan dolayı çöktü diyoruz. Hatta insan üzülüyor o parayı verdiğine. Fakat kullanılmaz hale getiriyor onu.
Evet.
Bir vidayla elektrik süpürgesinin hacmi. Aynı şey araba motoru için de geçerli. Bir tonluk bir araç kabul
evet,
edelim.
Evet.
Motorun içinde küçücük bir civata, somun. Gevşediği zaman servise gitmeden bir daha çalıyor. Hatta kendisi evet. Gitmiyor da servis çekici çağrılıyor.
Doğru. Evet.
Bizim kendimizden önce doğurduğumuz herhangi bir çocuğun bu ümmetin hayatında bir somun, bir civata olmayacağını iddia edemeyiz. Yani benim çocuğumdan bu ümmete bir parça olmaz diyemeyiz. Kesinlikle Allah...
Ya da olur diye bakmak lazım.
İşte mantığımız bizim çocuğumuzu büyük görmek.
Evet.
O büyük çocuğun babası ve annesi olarak kendimizi büyük görmek. Bu kibirlenme manasında değil. Büyük bir ümmetin.
Yani önemli görmek.
Yerin, varlığımız boş değil bize.
Değil, evet.
Bir boşluk dolduruyoruz.
Evet.
Şimdi herkes mesela din açısından baktığında filan hoca efendiyi değerli görüyor. Filan alim olmasa din yürümez. O alimin elinden tutan Onun derslerini dinleyen cemaat olmayınca alimliği nereye yansıyacaktı onun? Filanca niye alim, niye müştehit, niye önder, niye ümmetin ufkunda bir izi var? Çünkü o etrafındaki 100 kişiyle yol almış. O 100 kişi onun ağırlığının yansımaları hep. Bizi kendimizi yani böyle çok önemli değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Benim ne işim var ümmette düşündüğümüz zaman Allah-u Teala'nın yaratma planında bazı şeylerin boş, işte yedek parça gibi yaratıldığını iddia etmiş oluruz maazallah. Bu ümmetin büyüklüğüyle Allah'a iman iddiamızla ters düşüyor. Önce biz bir yuva kurak, mesela bu makaleyi yazma nedenim benim, bir yuva kuruyoruz. İki çocuğun mürüvvetini gördük filan gibi deniyor. Bu bakış çok yanlış. Yani uzaydaki, galaksideki bir yıldız kümesi neyse bizim için evlilik bizim çapımızda o olmalı. Bir yuva boşanması söz konusu olduğunda Allah'ın arşı niye titriyor? Yani yukarıda bir yıldız düştüğü zaman dünyaya, gezegenimize yani çarpınca...
Nereye oturmalı mesela?
Allah'ın planında bir yere oturuyoruz,
evet,
biz.
Evet.
Dolayısıyla biz evlenirken Allah-u Teala'nın insan yaratma ile ilgili fabrikalarından birini kuruyoruz. Plan Allah'ın planı. Söz Allah'ın sözü olduğu sürece ben cılız, zavallı bir insan da olsam basit değilim o zaman.
Evet.
Bunun için insan mükerrem zaten. Allah'ın kudreti, uluhiyeti, rububiyeti her şeyden önce insanın üzerinde tecelli ediyor. Bu yüzden kendimize küçük, önemsiz, bir boşluk doldurmaz türünden bakışımız şeytanın hilesi.
Evet.
Bizi kendimize imha ettiriyor. Sen işe yaramazsına bizi inandırdıktan sonra en kuvvetli Abdülkadir Ceylani gibi rahmetullahi aleyh müessir bir zat bile seni alıp sabah namazına kaldıramaz. Sen kılsan ne olacak diye. Yani kendini inkar etmiş birisini başkası ayağa kaldıramıyor.
Evet.
Varlığını
neyi idrak etmek lazım hocam? Herhangi bir insan mesela neyi idrak etmeli? Öncelikle kendi varlığı konusunda.
Bir.
Yani bir çocuk, bir genç, bir iş adamı, bir öğretmen, bir anne baba, bir devlet reisi. Öncelikle neyi idrak etmeli?
Bir. Ben yoktum. Allah var etti.
Evet.
Dolayısıyla benim planım Allah'a ait.
Evet.
Niye intihar eden ebedi cehennemde kalıyor? Kendi gelmediği yere yerden kendisi gitmeye kalkıyor.
Evet.
Getiren Allah kendi kendine kaçıyor. Hayattan kaçma hakkı bile yok insanın. Hastalığa rağmen, sıkıntıya rağmen, borcuna rağmen ne olursa olsun intihar eden niye ebedi cehennemde kalacak diye tehdit ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hep ateşte kalacak buyuruyor. Çünkü bir kere getiren Allah'a karşı kaçma suçu işliyor bu. Yani intihar edip hayata son verme hakkı yok insan.
Kendini anlamsızlaştırıyor.
Bu büyük bir suç.
Evet.
O kadar büyük bir suç ki kafirin ebedi cehennemde kalacağını biliyoruz. İntihar edene de aynı ceza veriliyor.
Evet.
İmanla ilgili bir olay bu demek ki.
Evet.
Ta ki hani açtık bu konu belki yanlış anlaşılır, eksik anlaşılır. Hani cinnet geçirir de o esnada delirir de depresyondan intihar eder. Bu hüküm onun için geçerli değil sadece.
Evet.
Yani o intihar edenle ilgili sahih hadis-i şerifler var. Çok kötü bir durum. Neuzübillah. Buradan nereye çıkıyorum ama? Niye intihar edip hayata son verme? Doktora gidip iğne vur bana da öleyim ben deme hakkı yok insanın. Neden? Çünkü Allah-u Teala 10 sene felçli de olsan, arızalı, sakat, işte acılar içinde kıvranıyor da olsan bir planı gereği seni öyle tutmak istiyor Allah-u Teala.
Yani varoluşu anlamsız hale getirme hakkı yok insanın.
Evet. Yani
Allah beni yarattı, bu yaratışı istemiyorum deme hakkı yok.
Hakkım yok.
Evet.
Bu ne yapıyor? Bizi çok büyük bir konuma oturtuyor bir defa.
Evet.
Buradan başlıyoruz bir defa. Yani madem ben gitme hakkım yok bu dünyadan, getiren istediği zaman beni geri götürecek, o zaman ben ciddi duruyorum burada.
Bir de getirenin o zaman iradesini anlamak zorunluluğundayım.
Yani intiharda suç ne zaten? yaşatmak isteyen Allah'a karşı başkaldırır.
Başkaldırır.
Bir bu. İki, Allah-u Teala
benim... Şeyin bir sözü var da hocam, bu hani baş kaldırma tavrı var bir. İsyan eden adam, L'Homme Revolte diye Albert Camus'un bir kitabı var. Yani Allah'a yumruk sıkıyorsun, beni niye yarattın haşa vesaire diye. Haşa. O diyor ki burada tek çıkış yolu var, intihar diyor.
Evet.
Yani intihar diyor. Yani çıkış mı o ayrı da. Yani beni yarattın, o varlığı sana iade ediyorum. Bu işte isyan bu değil mi hocam? Yani
bu, aslında, işte bu mantığı evet, kabul edemiyoruz.
Edemiyoruz. Evet.
Niye edemiyoruz? Çünkü Allah-u Teala boş iş yapmaz diye iman
evet,
ediyoruz
evet,
biz. Boş iş yapmaz.
Evet.
Bu boş iş yapmayışı Allah'ın, tırtıl böceğinden tutun gübre böceğine varıncaya kadar, Ağrı Dağı'ndaki bir çakıl taşından okyanustaki bir dalgaya varıncaya kadar her yerde geçerli.
Evet.
Allah hangi işi yaptı da onu boş ve gereksiz yaptı haşa?
Bütün varlık anlamlı. Biz ne kadar
anlarsak...
Kaldı ki
bu varlığın en mükerremi insan.
Evet.
Bu insanı Allah engelli de yaratsa veyahut da güzel de yaratsa, nasıl yaratırsa yaratsın, yaratma kudretini o tecelli ettirdiği için, o yarattığı için hiç kimse kendisini basit göremez.
Evet.
Çünkü benim, ben A şahsı olarak kendimi basit görmem, beni yaratanı basit görmektir. Bu bir humanist düşünce ya da insanın tanrılaşması gibi haşa bir çılgınlık değil. Ama ben kulu olarak Allah'ın onu yansıtıyorum. Binaenaleyh ben yeryüzünde Allah'ın iradesi için varım. Beni istedi. Ebu Leheb'i de istemişti. Ebu Cehil'i de istemişti. Onları bir konumda var etti. Onlar imtihanı kaybettiler.
Oradaki imtihan kaybı çizgisi nedir hocam? Yani Ebu Cehil, Allah var etti onu. Ne oldu da Allah'ın var ediş gayesinin öbür tarafına düştü? Hazreti Ebu Bekir neyi kazandı?
Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ı peygamberin kucağında yarattı. Burada kalıp kalmayacağını, aşağı düşüp düşmeyeceğini ölçtü. Allah kaldı Ebu Bekir.
Evet.
Radıyallahu anh. Ebu Leheb'i de şeytanın kucağında yarattı. Git peygamberin kucağına dedi, gidemedi.
Evet.
Biz zannediyoruz ki Ebu Bekir'e şans vurdu, peygamberin kucağında yaratıldı. İbrahim Aleyhisselam'a da şans vurmuştu, niye değerlendiremedi onu?
Evet.
Yani aslında Allah-u Teala'nın peygamberin kucağında yaratmasıyla Aleyhisselam, şeytanın kucağında yaratması arasında imtihan olarak hiçbir fark yok. Biz hep Ebu Leheb'i şanssız, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı da şanslı zannediyoruz.
Bir idrak süreci işliyor.
Yani yaratılış mantığını anlayıp anlayamaması ile
işte,
ilgili.
İdrak
Ebu
şey
Leheb,
dediğim o.
Ebu Leheb anlayamadı, bataklıkta kaldı.
Evet.
Ebu Bekir anladı, korkunç bir tutunmayla tutundu.
Hazreti İbrahim'in babası bataklıkta kaldı.
Kaldı.
Hazreti Nuh'un oğlu
ters taraftan kaldı.
Evet.
Yani bu meseleyi biz ya bir kere orada düştü zavallı mantığıyla zannediyoruz. Öyle değil. Herkes imtihan oluyor. Hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim mesela analarımıza, Ayşe analarımıza ne diyor? Siz aman dikkat edin, sizin imtihanınız herkes gibi değil diyor.
Evet.
Çok imkan gördünüz siz, peygamber gördünüz. Doğru. Eğer bir yanlış yaparsanız başkasının iki kat ceza çekersiniz diyor. Mesela Allah muhafaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından biri ayağa kaysaydı maazallah, Ebu Leheb'in iki katı ceza görecekti Allah'tan.
Evet.
Demek ki daha riskli bir şey.
Daha
bu.
Riskli.
Daha evet, riskli bir şey. Yani bu nimetten dolayı ölmekle açlıktan dolayı ölmek gibi bir şey bu.
Hocam bir de sanki bu yazı bir ileri merhaleyi ifade ediyor bize. Yani bir yaratılıştaki şeyi idrak etmek var. Bir de yani zaten ümmetin içindesin. Belli bir idrak seviyesini aşmışsın ama o süreç içerisinde kendi anlamını küçük görüyorsun, düşük görüyorsun, kaybediyorsun, zaman zaman unutuyorsun. Zannediyorum bu yazı biraz bunu şey yapıyor değil mi? Yani sen mesela mümin bir annesin, Ama anneliğin sana yüklediği sorumluluğun yeterince idrakinde misin?
Mesela? İtirazım şu ne hocam? Bir itiraz söz konusu. A kadın evlendi.
Evet.
Çocuğu oldu. Çocuğu büyüdü. Onu da evlendirdi. Torunları oldu. 83 yaşında da öldü.
Evet.
Film bitti zannediliyorsa kendini küçük görüyorsun. Kendini küçük görüyorsun. Medyen'de Musa aleyhisselam evlendi. O hani iki Medyenli kızdan biriyle evlendi. Evet. O evliliğin üzerinden asırlar geçtikten sonra hocam, İmran ailesinden kadın Meryem'i doğurdu. Meryem İsa aleyhisselamı doğurdu. İsa aleyhisselam milyarlarca insanın iman test evet. konusu oldu. Medyen'de o kadın nerede başladı? Musa aleyhisselamla evlendi o kadıncağız. 100 sene diyelim Musa Aleyhisselam'la yaşadılar. Öldü bitti dediğimiz film bitti zannettiğimiz bitmiyor. Zaman evet. kıyamet kopuyor. Havva annemiz vefat ettiğinde film bitti mi hocam? Yoksa asıl film o vefat edince mi başladı?
Yani herkes bir tohum da atıyor.
Ve işin garibi benim 200 sene sonramı Allah'tan başkası bilmiyor. Ben sabah namazlarındaki duam, ya Rabbi ben mezarda 200 sene sonra tozum kemiğim bile kalmadığı bir zamanda bu yeryüzünü iman nuruyla aydınlatacak torunların 7. dedesi yap beni, 12. Evet. dedesi yap.
Burada vahitlere önder.
Önder yap ya. Yani soyumuz bizim şu andaki gayretlerimizin sonucu olacak.
Evet, evet.
Bugün benim hanım kardeşim, teyzem, bacım, hele bir tesbihatımı yapayım, namazımı kılayım, bitireyim, imana gideyim, mezara bir konayım. Çocuklar kendi işlerine bakar. Hocalara derse gider onlar zannediyorsa çok büyük bir yatırımı heba ediyor. Halbuki bugün bir hacı nenemiz, bir beyefendi abimiz 2000 sene sonra insanlık yaşıyorsa milyarlar benim soyumdan gelip imanla yaşıyorlar diye yatırıma müsait bir potansiyeldir. Bu siz, ben, herhangi bir hanım kardeşimiz, hiçbirimiz bundan istisna değiliz. Çünkü kaderi bilmiyoruz. Kaderi bilmiyoruz. Mekke'de putlara hizmet eden Abdülmuttalip Efendimizin dedesi, kimin dedesi olduğunu bildi mi bu dünyada?
Evet, bilemedi. Yani vefat etti çünkü.
Onun babası, yani hadi diyelim o Efendimiz'i gördü çocukken de, bu yüzü nurlu bu çocuğun dedi. Evet. Hayali bir şey çizdi diyelim. Onun babası. Evet. Neye hamile olduğunu dünya, soyunun neye hamile olduğunu bilemeden gittiler. Bir de biz,
kendi babası
değil Abdülmuttalip mi? Durumunda da değiliz üstelik. Biz iman yüklüyüz elhamdülillah. Evet. Ve Allah'ın vaadine iman ediyoruz. Neden ben bu toprakların tamamını imanla donatacak bir çocuğun dedesi olmayayım?
Çok büyük, önemli bir şey.
Bunu hayal etmem suç mu bir defa benim? Yani böyle bir hayal kurmak günah mı?
Kaldı yani ki suçlu, günahlı değil de yani onu gündemimize almada sorunumuz var herhalde. Yok.
Diyelim ki yanlış bir şey olur da böyle şeyler abuk subuk. Bunları evet. niye düşüneyim diyeceğim. Evet. Üstelik bu benim faziletimi gösteriyor.
Tabii.
Bu benim hayalimi, arzumu, fiili dualarımı gösteriyor. Ben sabah namazında elimi açıp dua ederken, yatmadan önce dua ederken bu böyle bir duayı söylemesem bile gözümü yaşarttığı zaman bu arzum benim. Bu bir duadır. Bu benim hakkım. Böyle olmamı Allah istiyor. Beni müttakilere imam yap ya Rabbi diyor. Müttakilere. Müttakilere. Yani böyle sıradan Müslümana da değil.
Evet.
Müttakilerin. İmam nasıl ben imam olurum yani? Ben öldükten sonra parti mi kuracağım adıma? Yok. Yani ben önden gideceğim. Peşimden neslim gelecek. Hocaysam talebelerim gidecek. Ben mesela niye 20 tane talebeye Kur'an-ı Kerim okutup sonra emeklilik hayal edeyim? Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar taşınacak. İşte 500 hoca bu asırdaki halkayı oluşturacak. Niye bir tanesi ben olmayayım? Benim aktarımımla kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim gidiyor olma. Yani ana şebekeden gelen suyu dağıtan borulardan biri olurum ben.
Evet.
Bu çok fazla evimizin içine daralmış, yaşadığımız hayatla sınırlandırılmış anlayışa karşı bir isyan bu ifade.
Evet.
Ben küçük değilim. Evet. Tohumum çünkü.
Evet.
İnsanın tohumuyum ben. Anne olduğum, baba olduğum zaman bir tohumum. öğretmen muallim olduğum zaman bir tohumum, İmam olduğum zaman bir tohumum. Bir hatıra anlatayım hocam. Trabzon'un bir ilçesinde bir ziyarete gidecektik. Şehir merkezinde bir arkadaş karşıladı. Ben de sizinle geleyim dedi. Benimle dolaşmak istedi. Derken bir köye gittik. Köyün sınırına girince bizim bu bize Trabzon'dan katılan arkadaşı kriz tuttu. Ben de havale falan geçiriyor zannettim. Neyse teskin ettik, ne oldu filan. Biz köye gittik, oturduk. O böyle ben dinleneyim arkadaşlar dedi. Siz buyurun dedi. Biz ziyaret yapacaktık. Yedik içtik, o katılmadı bize. Ben de rahatsız diye dokunmadık. Zaten bizimle ilgisi yok, tanıdığımız biriydi. Dönerken dedim ki canım kardeşim sen hasta mısın dedim. Seni doktora götürelim. Yok gördüğünüz gibi rahatladım dedi. Hayır olsun dedim, bir kriz bir şey mi geçirdiniz? Açmasak bu konuyu dedi. Bu sefer biz merak ettik yani niye açmıyor? Öyle demese belki ilgilenmeyecektik. Dedi ki tam 39 senedir namaz kılıyorum dedi. Benim annem babamın namazla imanla ilgisi yoktu dedi. Biz o gittiğiniz köyde benim dayım otururdu dedi. Tesadüfen bir gün dayımı ziyarete gittiğimizde o köyde ücretle tutulmuş devlet memuru olmayan bir imam benim saçımı okşadı. 12 yaşında bir çocuktum. Beni camiye götürdü. İlk abdesti aldırdı, namaz kıldırdı. Benim Allah içime bir duygu verdi. Ben o günden beri namaz kılıyorum dedi. O köyün ismini andıkça da ben ağlamaktan başka bir çare bulamıyorum. Çünkü o imama dua etmekten yoruldum dedi. Kim olduğunu, nerede yaşadığını da bilmiyorum dedi. Evet. O imam ölüp gitmiş herhalde. Ben dedi o günden beri o imam kimse artık, onun heyecanıyla bu dünyada varım dedi. Hatta dedi çok önemli. Allah'a şöyle dua ettim. Ya Rabbi kabahatse affet bu kabahatimi ama ben cennete girersem ilk defa beni imamla buluştur bir ellerini öpeceğim dedim. Evet, tam köylüce ama evet, bu sefer ama ben duygulandım hocam. Evet. Ben o imam efendi yaşıyor işte hocam. Evet. O imam küçük değil büyüdü.
Evet, evet.
Yani o adam ölüp ölmediğini bilmiyor. Çünkü ücretle tutulmuş bir imam olduğu için bizim Karadeniz'de o dönemlerde 1970'lere kadar yaygındı bu imamları. Birileri işte Mısır karşılığında ücreti Mısır'dan verilmek üzere, fındıktan evet, verilmek üzere tutuyordu. Bu gidip bulması mümkün değil onu. Annesi babasından namaz görmemiş. Tesadüfen caminin önünde oynarken buna imam efendi alaka göstermiş. Bu adam 39 senedir, bu dediğimde 5-6 sene oluyor zaten, 39 senedir namaz kılıyor. Şu duasına bak hocam, yani cennete girer girmez beni o imamla buluştur ya Rabbi evet, diyor. Evet. Bu çok hoş bir şey hocam. Bu imam büyük bir imam işte.
Evet, evet.
Bu anne olduğu zaman da büyük bir anne bu. Eğer o imam efendi kendini küçük gören biri olsaydı bu köyün çocuğu değil zaten, bana ne deyip ilgilenmeyecekti onunla.
Evet.
İmamın niyeti %100 böyle değildi şüphesiz. Ya bu çocuğa abdest öğreteyim dedi. Tohum tuttu. Koca bir çınar oldu. Bu her anne için geçerli.
Evet.
Her baba için geçerli. Her siyasetçi için geçerli. Her belediyeci için geçerli. Her muhtar için geçerli. Her ev reisi için geçerli hocam. Ya kendimizi emekliliğe kadar daraltacağız. İşte ölüp gidiyorum, yaşlandık diye bakacağız.
Evet.
Köhne bir bakış tarzı bu. Ya da kendimizi kainata açacağız. Asırlar sonrasını planlayacağız. Hatta bu birileri için tiyatro konusu olacak. Bizimki uçtu. 7 asır sonrasının planlarını yapıyor diyecek. Biz bunun da hesabını kıyamet günü göreceğiz. Yani sen komik görüyordun beni ama bak. Evet, çocuklarımdan biri böyle olmadı. Bu niyetin sahibi olarak dirildim ama ben. Bunu özellikle evlilikte istiyoruz biz. Evliliklerimizi bu şekilde görelim. Ya Rabbi sulbumu sana şeriatına hizmet edecek, secde edeceklerin zemini yap. Olmadı. Mesela çocuğum yaratılmadı. Değil
evet
mi? Olabilir.
Ama ben, niyetiniz?
Ben öldüm trafik kazasında ikinci gün. Daha hiç hamile kalan olmadı evde. Öldüm gittim. Allah niyetlere göre yaratıyor. Müminin niyeti amelinden değerli.
Evet.
Çünkü ne amellerimiz var ki hesabını ödeyemeyeceğiz kıyamet günü. Vebal olacak bizim için. Ne niyetlerimiz var ki hiç yapamadık onları ama Allah samimiyetimizi gördüğü için çok büyük sevaplar kazanacağız bundan. İbadette büyük düşünelim. Benim namazımı Allah-u Teala peygamberin Miraç'tan gelirken kıldığı namazın yanına koyar herhalde. Heyecan bu hocam. Böyle bir namazda dünya düşünmez insan. Böyle bir namazda çok sehiv secdelik işte çıkmaz. Kur'an okurken ben Allah ile konuşuyorum. Evet, camideki imam efendi gibi okuyamıyorum. Filan hafız efendi gibi okuyamıyorum ama bu kadar dönüyor dilim. Büyük düşünüyorum. Kur'an gibi büyük düşünüyorum. Yani biz kim, Kur'an okumak kim? Mesela çok enteresan bir örnek. Birisini görüşüyorsunuz. Dua edin bize diyorsun. Biz kim, dua kim diyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir kişidir bu cümleyi söylemesi hakkı olan Firavun. Allah-u Teala ona ne buyurdu? Şimdi mi buldun dua etme zamanını? Yani şimdi mi? Şimdi mi?
Tevbe edeceksin.
Onun dışında hangimizin duası, velev dün şarap içmiş birisi olsun. Bir baba dün şarap içti diye bugün oğluna bedduası tutmuyor mu? Veya duası tutmuyor mu? Hangi anne anneliğini kaybetmiş olacak ki çocuğuna duası makbul olmasın? Yani salihattan bir kadın olmak şart değil ki çocuğuna dua makbul olsun diye. Dualaşalım dediğimizde biz kim? Bu işte şeytan taktiği. Ne demek sen kim ya? Allah'ın kulu, Müslüman, ahiretten imanı olan, cehenneme girmek istemeyen, peygamber seven birisin sen.
Ya.
Hatta Medine'de hocam, çok eski bir konuşmalarımızda bunu konuşmuştuk. Medine'de sahabeden biri gaflete düşüyor, şarap içiyor. Ashab-ı kiram onu mescide getiriyorlar, tartaklıyorlar bu arada. Yani bu bir ceza türünden değil de, deli herif peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı bir şehirde bu yapılır mı gibi. O da ne vuruyorsunuz filan itiraz ediyor.
Sosyal kontrol.
İslam bu hocam. Evet. Yani sen nasıl rahat bırakarsın insanların hata. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hocam, şurada bütün anne ve babalar, çocuğu şu işi yaptı, bu işi yaptı diye umudu kırılanlar, kendisini küçük gören hepimiz için geçerli bir cümlesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ne hakaret ediyorsunuz adama? O beni sever, bilmiyor musunuz?
Ya, o peygamberi seviyor. Evet.
Ya hocam, şimdi ben ne kadar hanımefendi görüyorum mesela, bir sebeple soru sormaya geliyorlar. Efendimizle ilgili bir şey konuşurken kadıncağızın boynu bükülüyor. Sevgi onu gözyaşına itiyor. Bu kadın filan hatayı işledi diye dua hakkından mahrumiyeti mi var bunun? Küçük görme hastalığı bu. Başkasını küçük görmek de suç, kibir bu çünkü.
Kibir, evet.
Kendimi küçük görmek de suç, zillet bu çünkü. Mümin zelil olmaz. Allah ile beraberiz. Biz Allah-u Teala, evet, kendimi büyük görüp sanal alemde kendime cennet çizecek halim yok. Ama cennete aday göreceğim kendimi.
Ya kendi anlamını, ben onu şey yapıyorum. Öncelikle insan kendi anlamını kavraması lazım. Ya ben Allah nezdinde, yani Allah beni niye var etti?
Celle Celaluhu. Evet.
Ya
evet.
Onu kavramak, yani asıl önemli olan o ve ona iman ettikten sonra da farklı bir misyon başlıyor sanki hocam. Yani ümmeti inşa etme misyonu. Orada bir yapı taşı oluyorsun.
Aynen öyle. Aynen.
Yani kendini devre dışı bıraktığında adeta ümmetin bir yapı taşını devre dışı bırakmış oluyorsun.
Bu ümmet kaç kişi ise,
evet,
o kadar bir duvarız biz.
Evet.
Bir tuğla eksikse bundan,
evet,
duvar tam duvar değil.
Ya kendini mahvetme,
kendimizi harcama hakkımızın
yok,
olmadığına, evet, inanmamız gerekiyor. Evet. Biz kendimizi harcayamayız. Evet. Böyle bir hakkımız yok. Çünkü biz bizim değiliz. O intihar örneğinden, evet, verdiğimiz, evet, gibi. Biz Allah'ınız. İnna lillahi
ve
inna ileyhi.
Evet.
Ve inna ileyhi raciun. Yani biz kendimizin değiliz ya.
Evet.
Allah'a aitiz. Bu birinci nokta. İkinci noktamız, bu özellikle vurgulamak istediğimiz, çocuklarımızı hor göremeyiz.
Evet.
Bundan alim olmaz diyemeyiz. Bir defa alimlik şart değil ki iyi Müslümanlık, evet, için. İyi mümin, iyi insan mücadelesinde her çocuk adaydır. Bunda belgem ne benim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her çocuk fıtrat üzere doğar. Ne demek fıtrat üzere doğar? O bahsettiğimiz kalitede doğar, evet, her çocuk. Suçu kime yıkıyor Efendimiz?
Anne
babası,
babaya.
Annesi onu Yahudi mantığına, Hristiyan mantığına, Mecusi mantığına kaydırır buyuruyor. Buradaki ilk kayış işte, ya, abisi daha 3 yaşında Kur'an'ı okumuştu, bu 5 yaşına geldi hala okumuyor dedirtiyor ya şeytan. Evet. O gün bizi bitiriyor işte, kısa devre yapıyor. Yani şarj böyle dolacağımız, şarj olacağımız yerde kısa devre edip pilimizi bitiriyor şeytan. Çocuklarımızı biz ölünceye kadar ya da onlar ölünceye kadar umut deposuyla karşılayacağız. Bu çocuktan adam olmaz. Ne demek ki o zaman Ömer radıyallahu anh'tan adam olmaz denseydi bugün Ömer'siz kalacaktık biz. Peygamber öldürmeye giden adam Ömer, sıradan biri
kaç
değil.
Kaç yaşına kadar?
30.
30 yaşına kadar.
30 yaşındaydı.
Adeta ama. Boş yaşamış.
Ne boşu ya, peygamber katili olarak
yani,
yaşamış.
Değil mi? Yani böyle bir gelmiş bir adamın içinden.
Ebu Bekir'i.
Ömer
Ali'yi,
doğuyor.
Ali'yi, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı, böyle 15-20 sahabeyi çıkaralım hocam. Bunların tamamı bu Muhammed ne diyor diyen adamlardı.
Evet.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne oldu sonra? Göklerdeki yıldızlarla yarıştılar ya. Göklerdeki milyonlarca yıldızı gösterip Efendimiz benim ashabım da böyledir diyor.
Yani Resulullah Efendimiz onların içindeki cevheri gördü değil mi hocam? Yani,
hepsine sarıldı.
Evet.
Hepsine sarıldı hocam. Ebu Cehil için dua etmedim Allah'ım bu adamı da bana ya Ömer'i ya bunu bana ver demedim ya.
İki Ömer'den birini.
Yani bu büyük bir şey hocam. Kaldı ki büyük oranda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyordu o feraset, Efendimizin feraseti yani kimin ne olacağını
tabii,
görüyordu tabii. Efendimiz ama bunu hiç dillendirmedi.
Evet.
Dillendirmediğinin belgesi münafıklar.
Evet.
Münafıkları biliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennem kütüğü olduklarını biliyordu. Cehennemin en alt tabakasında yanacaklarını da biliyordu. Ama bunu hiç dillendirmedi, böyle bir politika yerleşmesin ümmetin içine diye. O zaman yani camide işte namazda gülen birisi münafıktır diye biz kimseyi camiye sokmayacaktık o zaman. Hayır, evlatlarımız hiçbir şekilde gözümüzden değer kaybetmiş, düşmüş olmayacaklar. Ne akademik puanları ne de Kur'an kursuna gönderdik 3 gün derse gitmedi. Evde yaramazlık yaptı. İşte teyzesinin çantasından bilezik çaldı, cüzdanından para çaldı. Tamam bunlar kabahat. Bu kabahatlerin bir cezası olur. Ayrı bir mesele. Defterden silmek yok.
Peki bunu diğer ümmetin diğer unsurlarına yönelik de...
Geliyor. Anne babayı bitirelim.
Evet.
Bundan sonra benim ikinci bu sözüme muhatap öğretmen olan kardeşlerim.
Evet.
İmam efendi kardeşlerim. İmam ve öğretmenler çok önemli hocam. Karşısındakiler...
Hangi rolleriyle hocam?
Annelik rolüyle.
Evet.
Her öğretmen bir annedir hocam.
Evet.
Anne süt emziriyor.
İnsan emanet ediyorsunuz.
Evet. Annenin kucağına konuyor, onun önüne konuyor.
Evet.
Öğretmen annedir.
Evet.
Anne şefkatiyle, anne alakasıyla çocuğa bakacak. Ve bugün mesela hocam siyasetten, iş adamlarından onlarca isim şurada sayabiliriz böyle uygun olsa. Okulda karnesi hep yırtık pırtık insanlar.
Doğru.
Bugün dünyaya hükümranlar.
Evet.
Eğer onların işte karnelerinde filan ders zayıf geldi diye mesela
üstünü
adam
çizseydin.
Üstü çizilseydi çizmiştir de babaları zaten.
Tabii,
çizdi
tabii.
De
ya,
kader
adam
yine.
Adam olmaz demişti.
Şimdi ağlıyordur babalar ama utanıyorlar. Evet, öğretmenleri evet. Şimdi fors atıyordur filanca başkan filanca fabrikatör bizim talebemizdi filan gibi. İşte o sıfırcıydı da onun için şöyleydi gibi öğretmeni itham eden. Talebeyi itham eden anlayışlar sonra zirveye çıkınca, bir yere oturunca iç utangaçlık yaşıyorlar hep.
Evet.
Bu sebeple öğretmen, öğrenci elinden çekip gidinceye kadar onu dünyanın varlık sebebi görecek. İmam efendi, camiye gelen ve gelmeyen mıntıkasında kim varsa Allah-u Teala onu sebep gönderdi de, hidayetine vesile olacak, sabahlara kadar teheccüd kılacak biri olarak onu görecek. Veyahut da haramdan kurtarmaya aday görecek. Ve bu görüş 20 sene, 30 sene, 100 sene, 250 sene, 400 sene, 800, 900, 950 sene devam edecek. Niye Allah-u Teala ısrarla Kur'an-ı Kerim'de 950 rakamını veriyor? Aslında o kadar insan yaşamıyor. Efendimiz zamanında da 100 seneden fazla yaşanmıyordu umumiyet itibariyle. Rakam 950 seneye kadar dayansın diye. Evet, Nuh Aleyhisselam o kadar yaşadı. Biz yaşamıyoruz ama
evet.
Demek ki sabrımız 950 senelik olacak. İmamda, müezzinde. Mesela müezzin ben 10 senedir ezan okuyorum kimse gelmedi camiye diyor. Belki bu sabah okuduğum bir ezan 3 tane delikanlı
kalbine ulaşır. Evet.
Sana ne? Kalpler Allah'ın elinde.
Evet, evet.
Sana sadece mikrofonun önüne geç ezan oku dendi. Her ezanı Bugün Bilal Habeşi'nin Kabe'nin üstüne çıkıp okuduğu ezan heyecanıyla okusan,
bir de kim? Yani her ezanı birisinin kalbine ulaşacak hassasiyetiyle okursanız,
tabii oru,
bir tür dua ile okursanız, değil mi hocam? Yani,
makamın olmasa da o ses ulaşıyor,
ulaşıyor
o zaman.
Ulaşıyor değil mi?
Öbür türlü tegannin ulaşıyor. Evet. Müzik gibi bir şey ulaştırıyorsun insanlar. O yani, da getirmiyor.
Mesela bir öğretmen, ya bu çocuk yarın ümmetin şu yarasını saracak diye bakarsa, hı? O çocuğa bakışı ve ona vereceği emek de farklı olur, değil mi hocam ya?
Hocam Anadolu'da bir yere gittim Ramazan-ı Şerif'te. 12 yaşında veya 13 yaşlarında bir çocuk getirdiler bana. Herhalde 13 yaşında vardı. İşte elimi öpmeye çalıştı falan. Nasılsın, iyi misin dedi. Derken bir güzel espri oldu. Şimdi ben yani kendimden örnek vermem çok doğru değil ama yaşadım, duygulandım bundan. Dedi ki Nurattin amca dedi, sen şimdi dedi hep konuşmalarını annem dinlerken ben de dinliyorum dedi. Diyorsun ki dedi çocuklar ümmetimizin halifesi olacak diyorsun. Şimdi ben karar verdim halife olacağım da. Ama Murat amca ben teknolojiyi çok seviyorum. Teknolojik halife olsam olmaz mı dedi. Hocam ne kadar mutlu oldum.
Evet,
İftar güzel. Edecektik yani herkes iftar etti ben o çocuğa takıldım.
Maşallah.
Teknolojik halife olsam olmaz mı dedi. Oğlum dedim ben öyle halife istiyordum zaten dedim. Hem teknoloji bilsin hem halifemiz olsun dedim. Ben seni çok arıyordum dedim. Tamam seni İstanbul'a davet ettim.
Evet.
İstanbul'a davet ettim. Şimdi teknolojik halife olsun. Yani
evet, evet.
Sosyal halife olsun. Demek ki benim İstanbul'da işte Erkam Radyo'da yaptığım bir konuşma Anadolu'da o çocuğun kulağına gitmiş.
Evet.
Bu gençler halife olacak sözümden etkilenmiş. Buna inanmış çocuklar.
Evet,
tamam.
Evet.
Yani bu böyle olacak düşünmüş. Elhamdülillah deriz hocam. Rabbimize şükürler olsun ya. Bu sebeple üstadım öğretmen, imam efendi gibi gönüllere hitap eden, kulaklara hitap edenler küçük görmeyecekler kendilerini. 10 senedir küçük kaldım. Ya biz 10 sene için çalışmıyoruz. 20 sene için çalışmıyoruz.
Çok yüksek bir şuur hali hocam. Yani bir insana mesela size emanet edilen evlada ya da öğrencinize böyle geleceği inşa edecek bir eleman gibi bakmak yani.
Ama hocalık bu.
Evet.
İmamlık bu. Öğretmenlik bu hocam. Öbür türlü bilgisayar her şeyi öğretiyor
bu
zaten.
Bu ayet hani kendini neredeyse kahredeceksin. Değil mi?
Resulullah'a bakın nefseki. Peygamber Resul, politikası.
Yani değil mi? İnsana nasıl yoğunlaşıyor ki demek ki değil mi? Bir insana Resulullah Efendimiz.
Yani Efendimiz öyle olmasaydı 2-3 ay sonra Hıra'ya tekrar geri dönüp ibadetimi yapayım derdi o zaman.
Evet.
Öyle yapmadı ama.
Evet.
Yani onun varisleri hiç yapmamalı. Üçüncü bir noktamız hocam.
Evet.
Özellikle sıralamayı yani ailede anne babadan ikinci sıraya öğretmen,
imam
öğretmenin dedi. Anne görüyoruz. İmam gibi kulağa hitap eden eğitim yüklenmiş. Çünkü imamı da biz öğretmen görüyoruz.
Tabii.
Yaşlıya küçüğe fark etmiyor. Üçüncü olarak da hocam hiçbirimiz sadakamızı küçük göremeyiz. Tebessüm sadakasından para sadakasına kadar. Veya bir ihtiyarın kolundan tutmaya kadar. Sadaka ne ediyorsa dinimiz, Allah-u Teala peygamberine ne buyuruyor? Siz küçük görmeyin, ben büyütürüm onu diyor. Uhud dağı kadar
yaparım. Küçük görme eğilimi mi var insanlarda?
Var tabii hocam. Adam cami yaptırmış tek başına, sen de bir ampul götürmüşsün camiye. Ne kadar
evet.
Basit bir şey.
Evet.
Veyahut da adam 300 fakiri giydirmiş. Sen de bir çorap hediye etmişsin. Yani utanır insan bunu ya. Ayıp bir şey. Çorap veriyorsun sen.
Evet.
Veyahut da işte hanıma diyorsunuz.
Yani büyük sadakalar yanında senin çorabın ne yani, kıymeti olur ki?
De bir tarhana yaptın. O da zaten tuzlu oldu. Millet onu yemedi. Adam pasta dağıtıyor.
Evet.
Böyle değil hocam. Böyle değil. Mesela bir insan 500 öğrenciye burs veriyor. Elhamdülillah Allah razı olsun. Bu büyük hakikaten. O zaten büyük görüyor kendini.
Evet.
Ama 500 öğrenciye burs veren 5000'e de vereceğim diye çalışacak ayrı. Bir insan da hanımına diyor ki ya biz kimseye burs verecek halimiz yok. Namaza gelen iki üniversiteli talebe var. Sen haftada bir çorba yap onlara çorba vereyim diyor. Ya komik bir şey bir çorba 1 lira bile değil. Yani öyle değil canım. Öyle şey olur mu? Bir avuç buğdayını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onlar bir avuç buğday verirler. Sizin Uhud dağı kadar altınınızdan kıymetli olur buyuruyor. sadakamızı küçük göstererek şeytan bize deremizi kuruturuyor.
Evet.
Akarımız olsun, bir parmak kadar aksın, zarar yok. Evet, evet. Dolayısıyla hiç kimse sadakasını küçük görmemeli.
Evet.
Bu sadaka tebessümde olur.
Evet.
Parada olur. Nereye diyorsak sadaka. Dördüncü noktamız üstad, ümmet görevlerinde, siyasi, belediyede, vakıfta, dernekte, yani çünkü ben vakfı ve derneği de ümmete hizmet alanı, siyaset gibi bir şey görüyorum. Allah kullandıysa bizi bir yerde, bu asla küçük değildir hocam.
Ben orada yazınızda da ona soracaktım. Oraya siz zaten geldiniz, Allah razı olsun. Yani sorumluluğu büyük olanın, izi büyük olanın sorumluluğu da büyük
sorumluluğu
olur.
Sorumluluğu da büyük.
Evet.
Yani şimdi siyasette bir yerde bulunan birisi yaptığı hizmetlerin ümmetin genel gidişatına yön verdiğini düşünecek. Bir türlü 5 senedir yapamadım, hala olmayacak gibi düşünmeyecek. En azından 5 senede neyin yapılamayacağını gördük. O hatayı bir daha tekrar etmeyeceğiz düşünecek. Küçük bir dernek, mesela Çevre Temizlik Derneği. Genelde biz Müslümanlar olarak bu tip şeylere ilgilenmiyoruz da.
Evet.
Bu da Müslümanların işi. İmatatul ezanit tarik. Yoldan çöp kaldırma diye Efendimiz imanın şartlarından, kaç şartından, 72 bölümünden biri imanın. Dolayısıyla biz süper çevreciyiz. Yani çevreci dernek kurmak da ibadet çeşitlerinden biri.
Ağaç dikmek.
O zaten yani o yeşil, evet. Yeşile karşı hassasiyetimiz ayrı. Şimdi bunları basit görmeyiz biz hocam. Neden? Çünkü ben bir tane incir ağacı diktim. Biz öldükten sonra orada büyüdü. 3 tane karga geldi, oradan yedi. Ya bunu Allah sadaka sayıyor.
Ya.
Hiçbir şey bu kainatta Allah'ın nazarında olduğu sürece, Allah için yapıldığı sürece küçük değil.
Evet.
Dolayısıyla siyasetçinin, kamu görevlisinin, vakıf ve dernekte başkan, üye vesaire, yönetici veya personel görev alan hiç kimsenin kendisini basit görmemesi lazım. Küçük görmemesi lazım. Çünkü esasen Ağrı Dağı'nı da yerinden kaldırsan, bir çakılı da yerden kaldırsan, bu kaldırma bize göre büyük ve küçük. Bunların hangisinin büyük, hangisinin küçük olduğunu Allah kararlaştırıyor. Çünkü biz ahiret namına bunları söylüyoruz. Kendimizi küçük görmemeyi ahiret için söylüyoruz. Biz bir tür eşya götürdük deriz. Allah'ın nazarında sıfırdır bu. İhlas arızası vardır. Yanlış görmüştür. Öbürü işte bir tarhana çorbası bir çocuğa yedirir. Yetim bir çocuğa. Bir yetimin saçını okşar. Allah-u Teala ona Ağrı Dağı kadar sevap yazar. Biz
burada hocam, yani şimdi tabii bu yazı kimse küçük değil. Altınoluk'taki yazınızı konuşuyoruz. Siz bunu bir ihtiyaca binaen yazdınız. Değil mi? Yani bir her yazı, her konuşma bir ihtiyaca binaen.
Beni yansıtıyor, duygularımı yani, yansıtıyor.
Şimdi ne görüyorsunuz ki insanlara bunu söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz? Bunu da bence, yani bir problem görüyorsunuz ki, yani küçük görme, yani kendi konumunu ihmal etme belki, bilmiyorum. Neyi görüyorsunuz ki, yani yaptığın iş, mesela sadakayı insanlar küçük görüyor mu? Anneliği, babalığı küçük görüyor mu? Öğretmenliği küçük görüyor mu? Yani devlette aldığı sorumluluğu ümmetin geleceği açısından yeterince, yani buradaki gördüğünüz ana problem.
Gördüğüm şu hocam. Evet. Şimdi bu büyük bir globalleşme var ya dünyada.
Evet.
Cep telefonumuzun haber akışına bir baktığımız zaman büyük fırtınalar devriliyor. Yani orada bu oluyor, işte Suriye gidiyor, Irak gidiyor, Yemen gidiyor, Türkiye'de olaylar oldu filan. Burada oturup 3 tane talebesine ezber yaptıran bir hafızlık hocası koca dünyada bizim sesimiz mi çıkar zannediyor.
Evet.
Halbuki onun belki okuttuğu bir sayfa Kur'an hürmetine Allah kainatı ayakta tutuyor, bunu bilmiyor. Bu büyük okullar özelleşti vesaire, işte imtihan kazandı kazanamadı diye bakıyor anne baba, biz bu çocuğu yetiştiremeyeceğiz diyor. Halbuki senin sabah namazında akıttığın 2 damla gözyaşı o çocuğu Allah-u Teala'nın insanlığın en iyisi yapacak kadar rahmetini celbedecek. Yani globalleşen dünyada Müslüman anne baba.
Dünyada her iş büyük gözüküyor.
Dev görülünce ben altını, küçülüyorum zannediyorum.
Ben küçülüyorum ve ya ne olacak? Böyle bir ümitsizlik mi doğuyor hocam?
Ciddi bir ümitsizlik doğuyor. Mesela Müslümanlar bir daha iktidar olup da bu dünyayı düzeltemezler diye bir anlayışa mahkum oluyor. Hı-hı. Bu vakıfla makıfla olacak bir iş değil düşünülüyor. Evlensen ne olacak? Her taraf zina düşünüyor insanlar. Halbuki
o zaman da o ümitsizlikle yani amelden kesiliyor. Davranış yapmıyor.
İnanmadığı işi yapmaya başlıyor en iyi ihtimalle. Evet. Sadaka veriyor ama vermiş olmak için. En canlı örnek vereyim hocam. Sadakayı, fıtrayı ciddiye alanı gördün mü ya? Sadakayı ver. 19 lira. Evet. 19 lira. Bu 19 lira cennetin kapısını açar mı açmaz mı? Mesela bu sene 19 liraydı fıtra.
Evet, evet.
Hatta bir televizyon programında birisi baktım yarı istihzalıyla 20 bile değil diyor, 19 diyor.
Evet.
Çünkü alışmış kaba kaba global rakamlara alışmış. Katrilyonlar, trilyonlara alışmış. 19 lira. Ya 0.1 kuruş bile olsa Allah bununla cenneti açıyor veya açmıyor. Dolayısıyla biz ümmeti Muhammediz. O ümmetin içinde müminleriz elhamdülillah. İnsanlık şerefiyle yaşıyoruz. Global dünyadan büyüküz biz. Ben global dünyadan büyüküm. Çünkü dünya benim zaten. Ben öldüm mü dünya global olsa ne olur? Büyük olsa ne olur? Küçük olsa ne olur? Dolayısıyla ben dünyanın büyümesine karşı kendimi küçültemem. 1000 defa daha büyüse dünya, ben ruhumla, ailemle, sağlığımla, çevremle, camimle, medresemle, tekkemle, ben benim. Dünya büyüdükçe benim uykum değişmedi. Yemek ihtiyacım değişmedi. Su ihtiyacım değişmedi. Bu mantıkla bakmamızı zorluyor haber bombardımanları. Mesela şöyle bir örnek de vereyim. İşte çok basit, tatil yapacak yer var mı? Her yer turiste doldu. Ne alakası var ya? Bir dağ başına gideriz madem tatil yapacak bir yer yok. Yani tatil yaparken de umudu bitirme hakkımız yok. Şimdi her yere çıplaklık geldi, alkol geldi, bira geldi diye. Biz niye yaz günü şehrin ortasında tıkanıp kalıp çocuklarımızı 10 gün bir tatile götürmeyelim? Yani körelmeye gerek yok. Kendimizi tıkanmış hissetmeye gerek yok. Biz küçük değiliz. Global dünyadan daha büyük.
Yani küçük bakım diye algılanan şeye bakmayıp adım atmak lazım. Söz söylemek lazım.
Benden mesulüm.
Tebessüm etmek lazım gibi.
Evet. Evet. Mesela İmam Efendi 15 senedir burada hutbe okuyorum. Bir Allah'ın kulu beni dinlemiyor diyemez.
Diyemez.
Kimin ne zaman dinleyeceğini Allah karar verdi. 950 sene konuştu Nuh Aleyhisselam. Kimse dinlemedi onu.
Evet.
Oğlu da dinlemedi. Ama o kadar konuşmanın ücretini alacak kıyamet günü. Evet. Karşılığını alacak.
Evet. Allah razı olsun. Hocam abi, teşekkür ederiz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla Kimse Küçük Değil başlıklı yazısı üzerine sohbet ettik Altınoluk dergisindeki. Evet, bir mümin olarak yaptığımız hiçbir ameli küçümsememek lazım. Artısı eksisi yazılıyor bir yerlere. Rabbimizin katında değerine bakmamız lazım diye özetleyelim inşallah. Evet. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.